Ayrım 19.
Gregor buğulanan pencerenin önünde durdu. Sokağa, sokakta oynaşan çocuklara, karşıdaki evlerin ıslak damlarına, çitin hemen dışında yükselen çıplak bir kavağın akımsı dallarına baktı. Podyolkov'la Drozdov arasındaki tartışmayı dinlemez oldu. Üzerine bastıran düşüncelerin ezici ağırlığı altından kurtulmaya, gün ışığına varmaya uğraşıyordu. 10 dakika kadar kaldı orada. Parmağıyla cama harfler çizdi. Pencerenin dışında, karşıdaki alçak evin damının gerisinde, kış akşamının erken saatinde küllenmiş ateş gibi gün batıyordu. Güneş damın paslı kenarına kıçüstü oturtulmuştu sanki. Öyle asılı duruyordu karşıda. Öne ya da arkaya devrili verecekmiş gibi. Şehir bahçesi yönünden yol boyunca hışırtılı yapraklar uçuştu. Süratle hız toplayan bir rüzgar Ukrayna'dan gelip şehri bastı. 3. Novoçerkask şehri o sıralar Bolşevik ihtilalinden kaçanların gelip toplandığı yerdi. Bir vakitler Rus ordularının kaderine hükmeden kodaman generaller gerici don kazakları arasında kendilerine destek bulma umuduyla Don ilinin aşağı bölgelerine üşüştüler. Don'u Sovyet Rusya'ya karşı girişilecek bir taarruzun merkezi yapmaktı niyetleri. 2 Kasım'da General Alekseyev şehre vardı. Kaledin'le görüştükten sonra derhal gönüllü birlikleri teşkilatlandırma işine koyuldu. Kuzeyden kaçıp gelen subaylar, kadetler, sınıflarını şaşırmış erler, karşı ihtilalci kazaklar arasında en gayretlileri, bir de Kerenski rubleleriyle de olsa yüksek yevmiye ve macera arayan adamlar, hepsi geleceğin gönüllü ordusunun bel kemiği oldular. Kasım sonunda Alekseyev'in birliklerinin mevcudu 100.000'i bulmuştu. O ara yeni generaller geldiler. 6 Aralık'ta Kornilov kendisi çıka geldi. O gelene kadar Kaledin hemen bütün Kazak alaylarını Romanya ve Avusturya Alman cephelerinden çekmeyi başarmış, hepsini Don ilinin ana demir yolları boyunca dağıtmıştı. Ne ki 3 yıldır sürüp giden savaş artık Kazakların burasına gelmişti. Cepheden ihtilalci bir havayla döndüler. Bolşeviklerle çarpışmaya pek istekli görünmüyorlardı. Kazak alayları kısa zamanda mevcutlarının 1/3'üne iniverdi. Evleri, köyleri burunlarında tütüyordu adamların. Yeryüzünde hiçbir kuvvet artık onları yollarından alıkoyamayacaktı. Petersburg'da topu topu 3 don alayı vardı. Onlar da orada uzun zaman kalmadı. Hiç güven olmayacak birliklerden bir kısmını Kaledin ıslaha çalıştı. Bir kısmını kendine sadık birliklerle sararak tecrit etme yolunu tuttu Kasım sonuna doğru. Kaledin'in ihtilalci Rostov'a karşı ilk cepheden toplama birlikleri gönderme teşebbüsü yer aldı. Kazaklar şehre saldırmayı reddettiler. Biraz ilerledikten sonra geri döndüler. Yine de bölük pörçük tümenleri birleştirme amacıyla kurulan geniş teşkilat çok geçmeden olumlu sonuçlar vermeye başladı. 27 Kasım'da Kaledin'in emri altında oldukça büyük sayıda güvenilir gönüllü birliği vardı. Kaledin birkaç tabur toplayabilen Alekseyev'ten ödünç birlikler alabilecek durumdaydı. 2 Aralık'ta Rostov gönüllü beyaz partizanlar tarafından ele geçirildi. Kornilov'un oraya varmasıyla gönüllü ordunun teşkilat merkezi oldu. Kaledin tek başına kaldı. Elindeki Kazak birliklerini Charitsin ve Saratov ili hududuna kadar bölge hudutları boyunca dağıttı. Daha önemli görevlerde subaylarla partizanlardan kurulu birlikler kullanıyordu. Zayıf düşen hükümetinin başka güvenebileceği kuvvet yoktu. Yeni askere alınan birliklerde Donetsk madencilerini bastırmaya gönderildi. Yüzbaşı Çernetsov, Makayev bölgesinde faaliyetteydi. Burada ayrıca 58. Kazak alayına bağlı birlikler vardı. Novoçerkask'ta çeşitli birlikler ve savaş taburları kuruldu. Kuzeyde subaylarla partizanlar Stenka Razin adı altında bir kuvvet kurmuşlardı. Ama bu sırada üç yandan birden Kızıl Partizan kolları ile yaklaşıyordu. Harkov ve Voronez'de Don karşı ihtilalcilerine darbeyi indirmek için kuvvet toplanmaktaydı. Don üzerine bulutlar geldi durdu. Günler geçti, bulutlar derinledi, sarardı. Ukrayna'dan esen rüzgarlar ilk çatışmalara eşlik eden top ateşinden bu yana gümbürtüler getirmeye başlamıştı. 4. Novoçerkask üzerinden ağır ağır, kabarık, yeşilsi beyaz bulutlar akıp gidiyordu. Katedralin parıltılı kubbesinin hemen üstünde, gökyüzünde kül rengi, kıvırcık, yün gibi bir bulut parçası masmavi boşluğa asılmış kalmıştı. Gide gide incelen sonu aşağı uzanıyordu. Güle çalar gümüşsü bir rengi vardı. Yeni doğan güneş daha parıldamıyordu ama Ataman'ın sarayında pencereler güneşten alaz alazdı. Evlerin teneke kaplı eğik damlarında ışıltılar yansıyordu. Elinde Sibirya tacıyla Yermak'ın heykeli bir gün önce yağan yağmurdan hala ıslaktı. Bir Kazak piyade mangası Kreçanski tepesine tırmanıyordu. Süngülerin ucunda güneş ışınları. Düzenli adımlarının ancak duyulabilen gürültüsü sabahın billur sessizliğini hemen hiç hırpalamadı. Arada bir geçenlerin ayak sesleri, bir de bir arabanın çıngıraklarından başka ses yoktu çevrede. O sabah İlya Bunçuk Moskova treniyle Novoçerkask'a vardı. Eski kaputunun kenarlarını aşağı iterek vagondan en son inen o oldu. Sivil elbiseleri içinde bir tuhaf, beceriksiz hali vardı. Bir jandarmayla kim bilir neye gülen iki genç kız platformda bir aşağı bir yukarı dolaşıp duruyorlardı. Bunçuk köhne kelepir bavulunu koltuğunun altına aldı, şehre doğru yürüdü. Şehri boydan boya geçtiği halde hemen kimseye rastlamadı. Yarım saat kadar yürüdükten sonra küçücük, yıkık dökük bir evin önünde durdu. Belli ki yıllar var onarım görmemişti ev. Zamanın eli altında eğilmiş kalmıştı. Çatısı çöküyordu. Duvarlar eğreti, pencereler yamuk duruyordu. Bunçuk bahçe kapısını açtı, evi küçücük avluyu süzdü. Aceleyle basamakları tırmandı. Evin dar koridorunun yarısını içi odun dolu bir sandık kapatmıştı. Karanlıkta dizini sandığın bir köşesine çarptı. Acıyı hiç duymadan kapıyı itti, açtı. İlk oda alçak tavanlı bir yerdi. Kimseyi göremedi. İkinci odaya doğru yürüdü. Eşikte durdu. Evin kendine özgü bildik kokusu başını döndürmüştü. Bir bakışta bütün odayı kavradı, gözledi. Köşede ikon, yatak masa, üstünde ufak çilli ayna, birkaç fotoğraf, birkaç sallantılı iskemle, bir dikiş makinesi, ocağın üstünde duran kararmış semaver. Birden yüreği korkunç atmaya başladı. Bavulu bir yana bıraktı, mutfağa göz gezdirdi. Yüksek, yeşile boyanmış ocak ona hayırla bakıyordu. Mavi basmadan bir perdenin gerisinde bir tekir kedinin gözleri, neredeyse bir insan gibi meraklı ve şaşkın. Masanın üstünde dağınık, kirli yemek tabakları, bir taburenin üstünde bir yumak, yarım kalmış çoraba takılı dört parıltılı şiş. 8 yılda hiçbir şey değişmemişti. Sanki evveli gün bırakıp gitmiş burasını, bir koşu basamaklara vardı. Avlunun öte köşesinde sundurmanın kapısından yaşlı, beli bükük bir kadın çıkıyordu. Anam, ama o mu acaba, o mu? Bunçuk dudakları titreye titreye kadına doğru koştu. Şapkasını başından hızla çekti, çıkardı koşarken. Ne istiyorsunuz? Diye kadın korkuyla elini gözüne siper edip sordu. Anne! Bunçuk'un boğazından kelimeler koparcasına çıktı, kısık. Tanımadın mı beni? Sendeliye sendeliye ona doğru giderken anasının birden sanki bir darbe yemişçesine sarsıldığını gördü. Kadın koşmak istedi, gücü yetmedi. Kuvvetli bir rüzgara karşı yürürmüş gibi çarpıla çarpıla geldi ona doğru. Bunçuk anasını kucakladı, çizgi çizgi olmuş yüzünü, gözlerini öptü. Kadının gözleri korkudan, sevinçten camlaşıvermişti. Kendi gözleri kırpış kırpıştı. İlya, İlyusha, oğlum benim, diye fısıldadı yaşlı kadın. Tanımadım seni. Tanrım, nereden çıktın böyle? Eve girdiler. Bunçuk bir türlü alışamadığı paltoyu çıkardı, attı. Rahat bir soluk aldı. Masaya oturdu. Hiç sanmadıydım seni bir daha göreceğimi. Kaç yıl oldu? Canım, nasıl tanıyayım seni? O kadar büyümüşsün, yaşlanmışsın. Baksana. Ne yapalım? Sen nasılsın anne? Diye Bunçuk gülümseyerek sordu. Kadın ağzında bir şeyler geveledi. Oraya buraya gitti, geldi. Sofrayı kurdu. Semaveri odun kömürü doldurdu. Gözleri yaş içinde ikide bir koşup oğlunun yanına geliyor, başını okşuyor, bağrına basıyordu. Su kaynattı, kendi eliyle oğlunun başını yıkadı. Sandığın ta dibinden zamandan yeşillenmiş temiz çamaşırlar çıkardı. Yemek verdi ona. Gece yarısına kadar yanında oturdu. Gözlerini yüzüne dikmiş, sorular soruyor, üzgün başını iki yana sallıyordu. Bunçuk yatağa yattığında komşu kilisenin saati 2'yi çalmıştı. Hemen uykuya daldı. Düşünde çocukluğunu gördü. Sanat okulunda öğrenciydi. Oyun oynamaktan yorgun düşmüş, kitaplarının önünde uyukluyordu. Anası mutfağın kapısını açıp sert bir sesle ona sordu. "İlya, yarının dersini öğrendin mi?" Bunçuk yüzüne çakılı gergin, mutlu bir gülümsemeyle uyuyordu. Geceleyin anası birkaç kere yanına gidip battaniyesini, yastığını düzeltti. Kocaman açık alnından öptü. Yine usulca çıktı odadan. Bunçuk anasının yanında hepsi bir gün kaldı. Sabahleyin üstünde er kaputu, başında yeni haki kasket, bir yoldaşı geldi. Alçak sesle bir şeyler konuştular. Adam gittikten sonra Bunçuk bir telaştır aldı. Çabucak bavulunu hazırladı. Kaputunu giydi. Anasıyla vedalaştı. Bir aya kadar yine gelip onu görecekti. Söz. "Şimdi nereye gidiyorsun İlya?" "Rostov'a anne, Rostov'a. Yakında gelirim. Üzülme sen anacığım, üzülme sen," diye yüreklendirdi anasını. Kadın boynunda asılı haçı çözdü. Oğlunu öperken çabucak onun boynuna geçirdi. Elleri titriyordu haçı düzeltirken. Fısıldadı. "Çıkarma bunu boynundan İlya. Tanrım koru onu, kurtar onu. Tanrım sen koru onu. Kazadan, beladan esirge Tanrım. Bu dünyada başka kimim var?" Heyecanla oğlunun boynuna sarıldı. Kendini tutamadı. Dudaklarının uçları titredi. Aşağı büküldü. İlkbahar yağmuru gibi birbiri ardı sıra sıcacık yaşlar dökülmeye başladı Bunçuk'un kıllı ellerine. Bunçuk anasının ellerini boynundan çekti. Yüzü asık evden koştu, çıktı. Rostov istasyonunda kalabalık tıpkı davar gibi üst üste binmişti. Yerler ayak bileklerine kadar cigara artıkları, ayçiçeği kabuklarıyla kaplıydı. İstasyon alanında şehir garnizonunun erleri teçhizatlarını, tütünlerini, çaldıkları eşyayı satıyorlardı. Güney liman şehirlerinden hiç eksik olmayan çeşitli ırklardan adamlar, arı kovanı gibi sayılarıyla, mırıltılarıyla dört bir yana saçılmıştı. Bunçuk kalabalığı ite kaka ilerledi. Parti komitesinin odasını aradı. Merdivenleri çıkıp birinci kata vardı. Orada elinde Japon yapısı tüfekli bir kızıl partizan yolunu kesti. Tüfeğin ucunda süngü yerine kasatura vardı. "Ne istedin yoldaş?" "Yoldaş Abramson'la görüşeceğim, burada mı?" "Soldan üçüncü oda." Bunçuk nöbetçinin gösterdiği odanın kapısını açtı. İçeride kısa boylu, kocaman burunlu, siyah saçlı bir adam yaşlıca bir demiryolu işçisiyle konuşuyordu. Sol elini ceketinin yakası altına sokmuştu. Sağ eli havada sallanıp duruyordu. "Yetmez, yetmez," diyordu karşısındakine. "Böyle teşkilat olmaz. Siz böyle çalışırsanız istediğimizin tam tersi sonuçlar alırız." Demir yolcu yüzündeki endişeli, suçlu ifadeye bakılırsa kendini haklı göstermek için bir şeyler söylemek istiyordu ama öteki bırakmadı. Fena kızdığı belliydi. Haykırıyordu. "Miçenko'yu derhal alın o işten. Böyle çalışmak olmaz. Sizin orada olup bitenlere göz yumamayız. Verkotski yaptıklarının hesabını ihtilal mahkemesi önünde verecektir. Tevkif edildi mi? Edildi mi? Kurşuna dizilmesi için ısrar edeceğim," diye haşin bir sesle sözünü bitirdi. Daha kendini toparlayamamıştı. Küskün yüzünü Bunçuk'a çevirdi, sert sert sordu. "Ne istiyorsunuz?" "Abramson, siz misiniz?" "Evet." Bunçuk, Petersburg Parti Komitesi'nden getirdiği belgeleri Abramson'a uzattı. Sonra gitti, pencerenin kenarına oturdu. Abramson, mektupları dikkatle okuduktan sonra kabalığına pişman olmuş gibi asık yüzle Bunçuk'a bakıp gülümsedi. Bekleyin biraz, bir iki dakikaya kadar konuşuruz sizinle. Demir yolcuyu gönderdi, kendi de dışarı çıktı. Birkaç dakika sonra yanında sağlam yapılı, temiz tıraşlı bir muvazzaf ordu subayı ile geri geldi. Subayın çenesinde boydan boya bir pala izi vardı. Bey bizim İhtilal Askeri Komitesi üyesidir. Siz de yoldaş Bunçuk, mitralyözcüsünüz değil mi? Evet, tam istediğimiz adamsın, dedi subay gülümseyerek. Yarası kulağından çenesinin ucuna kadar parıldayıverdi. Kızıl partizanlar arasındaki işçilerden bir mitralyöz birliği kurabilir misiniz bizim için? Abramson sordu. Bir an önce olmalı. Çalışırım, zaman meselesi. Ne kadar zaman ister? Bir hafta, iki, üç, gülümseyerek Bunçuk'a doğru eğildi. Birkaç gün yeter. Mükemmel. Abramson alnını ovuşturdu. Kızgın kızgın söylendi. Şehir garnizonundaki birliklerin hali kötü. Güvenemeyiz onlara. Her yer gibi sanırım yoldaş Bunçuk. Biz burada bütün umudumuzu işçilere bağladık. Denizcilere de güveniyoruz ama erler. Onun için kendi mitralyözcülerimiz olsun istiyoruz. Siyah sakalını çekiştirerek sordu. İkmal durumumuz nedir? Peki peki onu da hallederiz. Bir şey yediniz mi? Hayır, tabii hayır. Bunçuk Abramson'un hamam böceğini andıran başındaki göz kamaştırıcı kır lekeye bakıp düşündü. Hayatta aç kalmanın ne demek olduğunu iyi biliyor, belli. Bir bakışta karşısındaki adamın aç mı tok mu olduğunu anlayabildiğine göre. Başından da epey felaket geçmiş olmalı, saçları bak nasıl kır içinde. Birisi ona yol gösterdi. Abramson'un odasına gittiler. Yolda yine onu düşündü. İyi bir adam bu, sahici bir Bolşevik. Sert ama bir yerde iyi, insan bir yanı var. Sabotajcılara acımıyor ama yoldaşlarının ihtiyaçlarını iyi kolluyor. Abramson'un kaldığı eve vardığında hala onu düşünüyordu. İyi olmuştu onunla karşılaştığı. Ondan aldığı bir notu ev sahibine gösterdi. Bir şeyler yedi. Sonra dinlenmek için küçük, kitap dolu odada yatağa uzandı. Hemen uykuya daldı. 5. Ondan sonraki 4 gün Bunçuk sabahın erken saatlerinden gece bastırana kadar vaktini parti komitesinden ona gönderilen işçilerle geçirdi. 16 kişiydiler. Barış'ta her biri bir başka iş görmüştü. Yaşları başka, hatta ulusları ayrıydı. İki dok işçisi vardı. Kiviliçko isminde bir Ukraynalı ile Ruslaşmış Yunanlı Mihalidis. Bir mürettip, Stepanov, 8 tornacı, Paramonov, madenlerinden bir maden işçisi, Zerepkov, çelimsiz görünüşlü bir Ermeni fırıncı, Gevorkyan, bir Ruslaşmış Alman mekanik, Rebinder, demiryolu cer atölyelerinden iki işçi. Bir kadın da Bunçuk'a 17. mektubu getirdi. Üzerinde içi pamuklu bir asker kaputu vardı. Ayağına çok büyük gelen çizmeler giymişti. Bunçuk mühürlü mektubu alırken sordu. ''Dönüşte benim için karargaha uğrayabilir misiniz?'' Kadın gülümsedi. Başörtüsünden taşan bir parça perçemi sıkılgan bir hareketle düzeltti. Telaşlı telaşlı cevap verdi. ''Beni size gönderdiler. Sonra geçici şaşkınlığından kurtuldu.'' ekledi. ''Mitralyözcü olacağım.'' Bunçuk birden kızardı. ''Akıllarını mı kaçırdı bu adamlar nedir? İşim yok burada, kadın taburumu kuracağım. Bağışlayın fakat size göre bir iş değil bu.'' Ağır iştir. Erkek gibi güçlü olmak gerekir. Hayır, sizi kabul edemem. Kaşları çatık, mektubu açtı. İçindekileri çabucak okudu. Bir pusulada sadece mitralyözcü Anna Pogutko'nun mitralyözcüler kesimine ayrıldığı bildiriliyordu. Pusulaya iliştirilmiş bir de mektup vardı Abramson'dan. Sevgili yoldaşım Bunçuk. Anna Pogutko'yu size yolluyoruz. Çok iyi bir yoldaştır. Çok ısrar etti, dayanamadık. Onu işini iyi bilir, iyi savaşır bir mitralyözcü yapacağınızı umuyoruz. Kendisini tanırım. Hiç sakınmadan size tavsiye edebilirim. Çalışkan bir arkadaştır. Yalnız bir şeye dikkat etmeniz iyi olur. Çok ateşli bir mizacı vardır. Henüz gençlikten kurtulamadı. Olur olmaz işlere kalkışmasın. Siz göz kulak olursunuz. Birliğinizin çekirdeği şüphesiz o 8 tornacı olacak. Bunlardan özellikle Bogovoy üzerinde durunuz. İhtilale bağlı çok kabiliyetli bir yoldaştır. Mitralyöz birliğiniz uluslararası bir birlik oluyor ki iyi bir şey bu. Böylelikle savaş gücü artmış olacak. Eğitimi hızlandırın. Kaledin'in üzerimize varmaya hazırlandığını duyuyoruz. Yoldaşça duygularla Abramson. Bunçuk önünde duran kızı süzdü. Çalışma yeri olarak ona verilen mahzenin basık ışığı kızın yüzünü gölgeliyor, çizgilerini gözden saklıyordu. "Peki ne yapalım?" dedi huysuz bir sesle. "Madem kendiniz istiyorsunuz, Abramson'da kalabilirsiniz." dedikten sonra makineli tüfeğin başında salkım salkım toplandılar. Birbirlerinin sırtı üzerinden uzanıp meraklı gözlerle baktılar. Bunçuk'un usta ellerinde makineli parçalarına ayrıldı. Sonra Bunçuk yine topladı tüfeği. Bu arada her bir parçanın özelliğini, gördüğü işi, nasıl kullanıldığını anlattı. Tüfeğin nasıl doldurulacağını, nasıl nişan alınacağını, yolu ve menzili nasıl bulacaklarını gösterdi. Sonra kendilerini düşman ateşinden nasıl korumaları gerektiğini öğretti. Makineliğe uygun bir yere yerleştirmenin, cephane sandıklarını yerli yerine koymanın gereğine işaret etti. 17 kişi kendilerine gösterileni çabucak kaptılar. Yalnız fırıncı Gevorkyan, o bir şey anlamıyordu. Bunçuk hepsini tekrar tekrar gösterdi, yine anlamadı. Bir türlü hatırlayamıyordu. Sonunda büsbütün şapşallaştı. "Niye olmuyor yahu?" diye şaşkın şaşkın mırıldanıyordu. "Ah, ne aptalım ben. Bu parça orada olacaktı işte ama yine de olmadı bak," diye çaresizlik içinde haykırıyordu. "Niçin? Niçin?" "İşte bunun için." Bogovoy, alnında yanaklarında mavi mavi barut izleri olan esmer bir oğlan onu taklit ederdi. "Doğru dürüst olmuyor tabii. Aptalın tekisin sen de ondan. Böyle yapmam lazım." Parçayı getirip tam yerine oturttu. "Çocukluğumdan beri askerliğe merakım vardır." Gülüşmeler arasında yüzündeki mavi izleri gösterir, "Köyde top yapmaya kalktım," derdi. "Elimin altında patladı, olan bana oldu. Onun için şimdi elimden her şey gelir benim." Sahiden mitralyözcülük tekniğini herkesten önce kavrayan o oldu. Gevorkyan o bir türlü yetişemedi öbürlerine. Yakınmalı, sızıl sızıl sesiyle söylenir dururdu. "Yine yanlış ama niçin bilemiyorum. Ulan ahmak, ulan ahmak. Koskoca Nahçıvan'da böylesi bir tane bulunur valla." Sinirli, ıslak dudaklı Mihalidis kızgın kızgın haşlardı onu. "Şaşılacak derecede ahmak," diye kendi içine kapanık Alman Rebinder Yunanlıyı desteklerdi. "Bu iş hamur yoğurmaya benzemez oğlum," derdi Kvilinichko. Herkes iyilikle gülerdi. Ama Stepanov kızar, bağırır, çağırırdı. Pancar gibi olurdu yüzü. "Güleceğinize, yoldaşınıza gösterin doğrusunu." Krutogorov, demir yolu cer atölyesinden kapı gibi patlak gözlü bir işçi de onu desteklerdi. "Durmuş orada gülüyorsunuz alıklar. İş duruyor burada. Yoldaş Bunçuk, öğret öğreteceğini şu pişmiş kellelere ya da gönder gitsinler. İhtilal tehlikede. Bunlar burada gülüyor." Balyoz gibi yumruğunu havada sallardı.